Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 9 Azer 1404, Hicri Kameri 9 Cemadüsani 1447, Miladi 30 Kasım 2025, Pazar. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve siyasi yorumun ardından sırasıyla Duraksama Podcast'ı İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar ve Gençlik GPR isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İran Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta Filistin davasına kesin destek verdi. Irakçı Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ı karşıladı. BKİ Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti İran ile sürekli istişareler çerçevesinde gerçekleşiyor. Venezuela, Amerika'nın zorbalığına karşı İran'ın desteğinden dolayı teşekkür etti. İran'ın 8 aylık dönemde petrol dışı ticaretinde artış yaşandı. Siyonist kaynaklar, İran'ın askeri gücü İsrail'i endişelendiriyor. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı Filistin ile Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle gönderdiği mektupta Filistin halkının haklarına yönelik uluslararası desteğin önemini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta 29 Kasım'ın Filistin halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü oldu ve 8-10 yıldır İşgal ve zulme karşı direnen cesaret, kararlılık, özgürlük ve adalet arayışıyla mücadele eden bir halkla dayanışma günü olduğu ifade edildi. Pezeşkian, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasına kesin desteğini dile getirirken, uluslararası kuruluşların Siyonist rejimin işlediği suçlarla mücadeledeki yetersizliğini eleştirdi. İran Cumhurbaşkanı krizin temel çözüm yolunun işgalin sona ermesi, mültecilerin geri dönüşü ve İran'ın Birleşmiş Milletler'de sunduğu plan çerçevesinde referandum yolu ile Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının uygulanması olduğunu belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı bugün öğle saatlerinde İran Dışişleri Bakanı'nda mevkidaşı tarafından karşılandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. hükümet döneminde gerçekleştirdiği ilk resmi ikili ziyareti kapsamında Tahran'a geldi ve bugün öğle saatlerinde İran Dışişleri Bakanlığı'na giderek İran mevkidaşı Seyyid Abbas Irakçı tarafından karşılandı. Ardından iki bakan görüşmelere başladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, dün yaptığı açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretini duyurmuş ve bu ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular hakkında görüşmeler yapılacağını, ayrıca Fidan'ın İran'ın diğer üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceğini belirtmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Tahran ziyaretinin İran'ın komşu ülkelerle bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında yürüttüğü sürekli istişareler çerçevesinde olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai Hamane, pazar günü gerçekleşecek Hakan Fidan'ın Tahran ziyaretine değinirken, Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile görüşmenin yanı sıra İran'ın bazı üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacağını belirtti. Bekai'ye göre bu görüşmelerin esas gündemine ikili ilişkilerin değerlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve önemli uluslararası konuların ele alınmasıdır. Venezuela Dışişleri Bakanı ülkesine yönelik Amerika'nın zorbalıklarına karşı İran'ın desteğinden dolayı teşekkür etti. Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil Pinto, Bolivarcı Venezuela hükümeti ve ülkenin Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro adına yayımladığı bildiride Amerika hükümetinin Venezuela hava sahasını tek taraflı olarak kapatma yönündeki son girişimine kesin bir şekilde kınayan İran İslam Cumhuriyeti hükümetine teşekkür etti. Bildiride şu ifadeler yer aldı: İran'ın Venezuela'nın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmadaki cesur ve kararlı tutumu bu ülke halkının duruşu ile derinden uyumludur. Uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ihlali ile uluslararası havacılığın güvenliği ve emniyetine yönelik tehditler Caracas ve Tahran'ı adalet, onur ve barışla dolu bir dünya kurma çabasında birleştiren ortak kaygılardır. İran'ın petrol dışı ticareti son 8 ayda 76 milyar 500 milyon dolara aşarak ağırlık bakımından %1,5'tan fazla artış göstermiştir. Bu yılın 8 ayında Hicri Şemsi 1404 İran'ın dış ticaret hacmi 131 milyon 54 bin ton çeşitli maldan oluşmuş ve toplam değeri 76 milyar 537 milyon dolar olmuştur. Bu miktar geçen yılın aynı dönemine kıyasla ağırlık bakımından %1,53 oranında artış gösteriyor. Aynı dönemde 105 milyon 231 bin ton çeşitli mal, toplam 36 milyar 997 milyon dolar değerinde farklı ülkelere ihraç edilmiştir. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık bakımından %1,17 oranında artışa işaret etmektedir. Siyonist kaynaklar işgal altındaki topraklarda İran'ın askeri ve silah gücü konusunda artan endişelerden bahsetti. Siyonist rejim medya kaynakları bu rejimdeki bir güvenlik kaynağından aktardıkları haberde İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri ve silah gücünün Tel Aviv güvenlik servislerini endişelendirdiğini itiraf etti. Siyonist kaynaklar İran'ın askeri güçlerini hızla takviye etmesinin Siyonist rejim için kaygı verici olduğunu vurguladı. Daha önce de İbranice'ye yayın yapan Yediot Aharonot gazetesi de İran'ın füze gücünü büyük bir hızla artırmakta olduğunu bildirmişti. Ayrıca 12 günlük dayatılan savaş sırasında İran'ın işgal altındaki topraklara yönelik misilleme füze saldırılarında Siyonist rejimin gizli casusluk merkezleri ve biyolojik laboratuvarları gibi önemli ve hassas bölgeler hedef alınmıştır. Siyonist rejim son yıllarda özellikle savaş koşullarından ve güvensiz lig durumunun devam etmesinden etkilenerek giderek büyüyen beyin göçü olgusu ile karşı karşıya kalmış ve bu durum İsrailli yetkililer ile uzmanlar arasında derin endişelere de yol açmıştır. İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre 2010 yılında İsrail'i terk eden üniversite diplomasına sahip kişilerin oranı yaklaşık %46 iken bu rakam 2023 yılında %60,4'e ulaşmıştır. Siyonist rejim yeni istatistik sistemine göre bir Siyonist yılda en az 275 günü işgal altındaki topraklar dışında geçirirse göçmen sayılmaktadır. İsrail rejimi Avrupa Birliği komiserinin Gazze şeridine girişini engelleyerek uluslararası kurumların bu kritik bölgeye erişimini bir kez daha kısıtladı ve Gazze şeridindeki suçlularının ortaya çıkmasını da önledi. Avrupa Birliği Eşitlik ve Kriz Yönetimi Komiseri Haja Lahbib Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında Refah Sınır kapısından Gazze şeridine girmek istediğini ancak Tel Aviv'in sınırdan geçiş talebini reddettiğini açıkladı. Lahbib Refah Sınırı'nda yaptığı açıklamada ise İsrail rejiminin bu tutumundan duyduğu hayal kırıklığının dile getirirken Gazze şeridindeki kritik durumu yerinde görmek istediğini ancak İsrail'in buna engel olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Komiseri Gazze şeridindeki durumu binlerce sivilin aralarında yardım görevlilerinin de bulunduğu bir mezarlık olarak nitelendirdi ve yaklaşık 600 yardım görevlisinin de dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde insan hayatını kurtarmaya çalışırken öldürüldüğünü belirtti. Amerikalı arabulucu Siyonist rejimi eleştirirken Tel Aviv'i Gazze ve Lübnan'da ateşkesi sistematik biçimde ihlal etmekte suçladı ve Washington'u Siyonist rejimin ihlallerinden doğrudan sorumlu tuttu. Beşar Baba, bu Filistin'i Amerika iş adamı ve Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından Gazze Savaşı ateşkes görüşmelerinde arabulucu olarak görevlendirilen isim Facebook sayfasında yayınladığı bir yazıda İsrail'e birçok cephede ateşkesi sistematik biçimde ilan etmekte suçladı. Baba İsrail'in Gazze ve Lübnan'da ateşkesi sürekli ihlal etmeyi bırakması ve Batı Şeria ile Suriye'ye yönelik şiddeti saldırılarına son vermesi gerektiğini vurguladı. Filistinli Amerikalı iş adamı bu sürecin devam etmesinin yalnızca mevcut anlaşmaları geçersiz kılmakla kalmayacağını, aynı zamanda çatışmaların gelişimi genişleme riskini artıracağını uyardı. Papa Amerika'yı bu durumdan doğrudan sorumlu tutarken Amerikan hükümetinin İsrail'e taahhütlerini ihlal etmesini ve uluslararası hukuku da görmezden gelmesine izin verdiğini söyledi. Amerikalı alabulucu ayrıca Washington'un sessizliği ve siyasi desteğiyle İsrail'in saldırılarının sürmesine zemin hazırladığını belirtti. Başara Bahba son haftalarda da defalarca Siyonist rejimi anlaşmaları ihlal etmekle ve uluslararası hukuka uymamakla da suçlamıştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz, Washington'daki silahlı saldırı Trump'ın göç politikalarını sertleştirmek için bir araç başlığı altında. Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırı, Amerika'nın Afganistan'dan çekilişini yeniden gündeme getirmek ve göç kısıtlamalarını da artırmak için bir bahane haline geldi. 26 Kasım'da Washington'da ulusal muhafızlara yönelik saldırı, eski CIA çalışanı Rahmanullah Lakanval tarafından gerçekleştirildi ve hızla Amerika'daki siyasi tartışmaların merkezine oturdu. Bu olay yalnızca 2021'deki Afganistan'dan çekilme sürecine dair eski tartışmaları yeniden canlandırmakla kalmadı. Aynı zamanda Trump yönetiminin katı göç politikalarını gerçekleştirmek, gerekçelendirmek için bir araç haline gelmiştir. Habere göre Amerika'nın Afganistan'daki eski müttefiklerinden olan Lakanval karmaşık bir geçmişe sahipti. 2011'den itibaren Amerikan güvenlik kurumları ile işbirliği yapmış ve Amerikan güçlerinin çekilmesinden sonra desteklenen 190 bin Afgan'dan biri olarak çok sayıda güvenlik incelemesinden geçmişti. İlginçtir ki, Nisan 2024'te resmen Amerika'da daimi ikamet hakkı da kazanmıştır. Trump bu orayı derhal Biden yönetimine eleştirmek için kullandı ve bunu ihmalkar göç incelemelerinin sonucu olarak nitelendirdi. Bu suçlamaların ardından mevcut yönetim, Afganistan ve Venezuela dahil 19 ülke vatandaşlarının tüm göç başvurularını durdurma talimatı da vermiştir. Önemli nokta Trump yönetiminin tutumundaki çelişkidir. Bir yandan Lakanval Trump'ın ilk başkanlık döneminde Amerika ile işbirliği için onaylanmıştı. Öte yandan aynı yönetim Afganistan'dan çekilme planını yapmıştı. Şimdi ise Trump bu olayı göç politikalarını ilerletmek için kullanıyor. Bu kararlar Amerika'nın ilgili ülkelerle ilişkileri üzerinde doğrudan etki yaratacaktır. Özellikle Amerika'nın en ağır yaptırımları uyguladığı ülkeleri kapsadığı için, görünüşe göre Washington'daki silahlı saldırı bir güvenlik olayı olmaktan çok Trump yönetiminin göç hedeflerini ilerletmek için siyasi bir araç haline gelmiştir. Bu yaklaşım ise Amerika'nın uluslararası konumuna ve Afganistan'daki eski müttefikleriyle ilişkilerine de geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Podcast'imizin bu bölümü Greta Thunberg gibi figürleri ve gezegeni kurtarma sloganlarını kullanan büyük güçlerin nüfusu ve ulusların iradesini kontrol etmek için genç nesiller arası korku ve umutsuzluk yaydığı küresel çevre projelerinin perde arkasını konu alıyor. Buna karşılık podcast'in mesajı farkındalık, umut ve geleceğe dair insan inancını koruma çağrısıdır. Herkese selamlar. Burası duraksama. Gerçeklik ile hakikat arasında durabileceğimiz bir yer. Evet, bazen durmamız gerekiyor. Tüm bu haberlerin, analizlerin ve kıyamet korkularının ortasında sadece sormak için bir anlığına duralım. Gerçekten dünyayı mı yutuyoruz? Yoksa birileri bizi bu korkularla mı yutuyor? Bugünlerde dünyanın tükendiğini, ısındığını, yandığını, hatta buharlaştığını sık sık duymuş olabilirsiniz. Yıllardır her medya kuruluşu yüksek sesle uyarıyor, dünya yok oluyor, sıcaklıklar yükseliyor, kuzey ve güney kutuplardaki buzullar eriyor, denizler yükseliyor ve karalar batıyor. Geleceğin kasvetli olduğunu ve insan ırkının kendini yendiğini söylüyorlar. Peki bu anlatı sadece bilimsel bir uyarı mı, yoksa amacı çevrenin ötesine geçen bir medya projesi mi? Bu hipotez neden bu kadar büyük ve küresel hale geldi? Neden birdenbire hepimiz korktuk? Bu podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İşte böyle bir atmosferde İsveçli bir genç kızın adı duyuldu. Greta Thunberg. Dünyayı kurtarmak için okuldan kaçan ve küresel ısınmayla mücadelenin bir sembolü haline gelen kız. Greta'nın ne gündüzü ne de gecesi vardı. Hatta akranlarına ne gündüzü ne de geceyi bıraktı. Gelecekten korkan bir neslin, dünyanın yıkımın eşiğinde olduğunu ve bunun sorumlusunun insanlar olduğunu düşünen bir neslin sembolü haline geldi. Greta sokaklarda ve konferanslarda bağırdı, dünya politikacılarıyla yüzleşti, ağladı ve karanlık bir gelecekten bahsetti. Dünya çapında milyonlarca genç ona aşık oldu. Ancak bu kolektif sevginin ardında başka bir şey vardı. Yatırım. Özenle tasarlanmış, özenle yönetilmiş ve medyada özenle yayınlanmış bir proje. Yatırım kimin işi? Evet, dünyadaki aynı zengin insanlar, dünyadaki birçok siyasi ve ekonomik kararın arkasında olan aynı insanlar. Bilderberg Kulübü üyeleri, Kissinger muhtırasının tasarımcıları ve uluslararası kuruluşların nüfus programlarının destekçileri. Evet, bu basit görüntünün ardında gizli çıkarlardan oluşan karmaşık bir ağ vardı. Medya, Greta'yı, gözyaşlarını, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'ndaki çığlığını, dünya liderlerine söylediği meşhur "Nasıl cüret edersiniz?" sözünü organize bir şekilde anlattı. Ve birdenbire 16 yaşındaki bir kız dünya siyasetinin merkezindeydi. Ama asıl soru şu, neden Greta? Medya neden ona bu kadar yatırım yaptı? Bu projenin arkasında kim vardı? Görünüşte bu projenin amacı dünyayı kurtarmaktı. Ancak burada basit bir soru var. Doğanın tahribatında, kaynakların gelişigüzel çıkarmasından endüstriyel atıkların süresi üretimine kadar en büyük paya sahip olanlar, gerçekten dünya için mi endişeleniyorlar? Yoksa dünyayı kontrol etmekle mi ilgileniyorlar? Aslında Greta projesi sadece bir çevre eylemi değildi. Bu, 1950'lerden beri dünya ekonomisinin ve siyasetinin yönünü şekillendiren gizli, zengin ve siyasi figürlerden oluşan Bilderberg grubuna bağlı vakıflarda dahil olmak üzere küresel ve finansal kuruluşların büyük yatırımlar yaptığı bir medya projesiydi. Bu gruplar için asıl mesele dünyayı korumak değil, kârdır. Peki korkudan daha kârlı ne olabilir? Korku en iyi kontrol aracıdır. İnsanlar gelecekten korkuyorsa bugünkü kararları yönlendirilecektir. Greta, yüzeyde dünyayı korumanın bir habercisiydi. Ancak içten içe mesajı yeni neslin hayata, üremeye ve geleceğe bakış açısını değiştirecek bir araç haline geldi. Genç nesil, gezegeni kurtarın ve B gezegeni diye bir şey yok gibi sloganlarla büyüdü. Ancak pratikte insanların dünyanın düşmanı olduğunu öğrendi. Sonuç? suçluluk duygusu, motivasyon eksikliği ve nesli devam ettirme isteksizliği. Nüfusun yaşlandığı bir dünyada bu bir insanlık krizi anlamına geliyor. Ancak sermaye sahipleri için kontrol için altın bir fırsat. Burada biraz duraksayarak düşünelim. Dünyayı zenginleri gerçekten dünya için endişeli mi? Öyleyse neden iklim değişikliğinden bahsedenler en çok enerji tüketen ve en çok kirletici ülkelerdir? Büyük petrol şirketleri neden çevre örgütlerinin yanında yatırım yapıyor? Cevap basit. Çünkü bu sadece bir oyun. Korkuyla, kamuoyuyla ve insanlığın geleceğiyle oynanan bir oyun. İslam'ın gözünde yeryüzünü ve ilahi nimetleri korumak insanın görevidir. Ancak inanç ve akıl korku ve edilgenlikten farklıdır. Yeryüzünü işlemeli, ondan korkmamalıyız. Sorumlu olmalıyız. Ancak Batı'nın psikolojik projelerine boyun eğmemeliyiz. Dünyanın büyük sermaye sahipleri tövbe etmeli. 20. yüzyılda dünya nüfusunu azaltmayı planlayanlar bugün yeni bir kisve altında ön plana çıktılar. Unutmayalım, Henry Kissinger'in 1974 tarihli ünlü belgesi Ulusal Güvenlik Çalışma Muhtırası 200, gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus artışının Amerikan çıkarları için bir tehdit olduğunu vurguluyordu. O zamandan beri Birleşmiş Milletler'in desteğiyle küresel nüfus kontrol programları başladı ve İran, Hindistan, Pakistan ve Mısır gibi ülkelere öncelik verildi. İran'da Birleşmiş Milletler'den Nafis Sadık gibi isimler sonraki ön yıllarda daha az çocuk, daha iyi yaşam gibi programları desteklediler. Dıştan kalkınmacı, İçten içe ise nüfus azaltma politikalarının aynen devamı niteliğinde bir program. Bu politikaların perde arkasında belki de daha az duyulan isimler parlıyor. Setare Ferman Fermaian bunlardan biri. Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nde eğitim gören, kaçar aristokrat bir aileden gelen Setare Ferman Fermaian, açık tenli ve özgüvenli bir gülümsemeye sahip bir kadındı. Ancak batılı sosyal projelerin İran'a getirilmesinde kilit bir rol oynadı. 1958'de Birleşmiş Milletler'in doğrudan desteğiyle ve resmi hedefi kadınları güçlendirmek olan İran'ın ilk sosyal hizmet kurulunu kurdu. Ancak pratikte bu, İranlı kadınların aileye ve anneliğe bakış açısını değiştirmeyi amaçlayan bir programdı. Modern kreş konseptini İran'a getiren ilk kişiydi. Anneler çocuklarını sermaye piyasasında ucuz iş gücü için çalışmaya bırakabiliyordu. Kapitalist dünya için kadın emeği bir fırsattı. Erkeklerinkinden daha ucuz, daha örgütlü ve daha az talepkardı. Ve bu hedefe ulaşmak için anneliğin rolünün kadınların zihninde yeniden tanımlanması gerekiyordu. Çok çocuk sahibi olmak artık bir güç gösterisi değil, ilerlemenin önünde bir engel olarak sunuluyordu. Ferman Fermaian daha sonra Amerikan medyası tarafından Amerikan tarihinin en etkili kadınlarından biri olarak tanıtıldı. İran'a yaptığı hizmetlerden dolayı değil, İran'ın nüfus politikası üzerindeki etkisinden dolayı. Bu etki aynı küresel nüfus kontrol projesinin bir parçasıydı. Ancak İran tüm bu baskılara rağmen pes etmedi. Bölgedeki birçok ülkede nüfus azaltma projeleri hızla hayata geçirildi. Ancak İran'da halkın kültürel ve dini direnişi projelerin tam olarak hayata geçirilmesini engelledi. İranlı kadınlar batılı yöneticilerin beklentilerinin aksine annelik rolünü gururla sürdürdüler. Nüfus azaltma konusunda yoğun propagandanın yapıldığı dönemlerde bile toplumun zihninde çocukların Allah'ın bir hediyesi olduğuna dair derin inanç varlığını sürdürdü. Yıllar geçtikçe yeni medya dalgaları başladı. Bu sefer çevre dili, gelecek korkusu ve dünya kaygısıyla. Greta Thunberg'den 2030 gündemine kadar herkes ortak bir yönde ilerliyordu. Nüfus azalması, değişen değerler ve nesilleri yeni dünya düzenini kabul etmeye hazırlamak. Dün aşırı nüfustan korkan aynı medyanın şimdi Çin'in nüfus azalmasından dehşete kapıldığını bilmek ilginç. Birkaç yıl öncesine kadar Çin dünyanın en kalabalık ülkesiydi. Nüfus hem ekonomide hem de siyasette gücünün ana unsurlarından biriydi. Japonya ile savaşta Çin'in bol insan gücü modern ordular için bir engel haline geldi. Daha sonra aynı nüfus Çin'i dünyanın fabrikası haline getirdi. Ama şimdi aynı Batı medyası Çin'in nüfus azalmasının tehlikeli olduğunu haykırıyor. Yani yıllardır savundukları aynı politika bugün bir krize dönüşmüş durumda. Bu çelişki nüfus kontrol projelerinin gerçek yüzünü gösteriyor. Başkalarına önerdikleri kendilerine yasak. Bugün Greta veya 2030 gündemi gibi projeler aslında aynı batılı düşüncenin bir devamı niteliğinde. İnsanları gelecekten korkutmak, çocuklarından bezdirmek, inançlarından uzaklaştırmak ve bağımsızlıklarından mahrum bırakmak isteyen bir düşünce. Çünkü çocuğu olmayan bir toplumun geleceği de yoktur. Bugün gelişmekte olan toplumlardaki insanlar gerçek gücün bombalarda ve dolarlarda değil, insanlarda, bilinçli nesilde, inançlı çocuklarda, istikrarlı ailelerde yattığını bilmelidir. Yani korkuyu dünya için bir bahane olarak kullanıyorlarsa biz dünyayı umutla inşa ederiz. Dünya kurtulsun diye sayınızı azaltın derlerse biz deriz ki dünya daha az insanla değil doğru insanlarla kurtulacaktır. Son olarak kendimize şu soruyu sormalıyız. En çok kirleten endüstrilerin sahibi olan medya neden dünyayı temizlemekten bahsediyor? Savaşlarda milyonlarca çocuğu feda edenler neden birdenbire geleceğin çocuklarının savunucusu haline geldiler? Belki de cevabı Henry Kissinger'in şu meşhur sözünde aramak gerekir. Kaynakları kim kontrol ederse dünyayı da kontrol eder. İnsanları kim kontrol ederse geleceği de kontrol eder. Dünya insanları. Bir an duraksayarak düşünelim. Her gün korku, kriz ve uyarı haberleriyle dolu bir dünyada tarihin kalbinden sessiz bir ses yükseliyor. Şöyle diyor, korkmayın, farkında olun, düşünün. Dünyanın yok olduğu, insanın dünyanın düşmanı olduğu, dünyayı kurtarmanın hayatı, aileyi ve çocukları feda etmek anlamına geldiği söylendi. Ama kendimize soralım. Bize bu korkuyu kim öğretti? Kaygılarımızdan kim faydalanıyor? Medya gece gündüz dünyanın sonunun geldiğini tekrarlarken, bu sözlerin arkasında bu korkulardan milyarlarca dolar kazanan yatırımcılar var. Yeşil endüstriler kuruluyor. Ama aynı projelerin tam kalbinde yeni ekonomik savaşlar yürütülüyor. Genç bir kız dünyanın vicdanı olarak sahneye çıktığında ve küresel platformlardan gelecek çalındı diye bağırdığında insanın sorması gereken şu: bu gösterinin parasını kim ödüyor? Dünya insanları, projelerin iyi niyetli görünümüne aldanmayın. Kimse sizi korkudan kurtarmak için medyaya milyonlarca dolar yatırmıyor. Bu görünüşte insani hareketlerin çoğunun arkasında yıllardır savaş, sömürgeleştirme ve propaganda yoluyla dünyayı ikiye bölen aynı güçler var. Yarısı tüketim, yarısı itaat için. Bugün savaşların artık top ve tüfeklerle başlamadığını, korkuyla başladığını unutmayın. İnsan çok fazla olduğuna, hayatın sınırlı olması gerektiğine, çocuk doğmanın bencillik olduğuna inanmak. Bu aynı eski teslimiyet anlatısının yeni bir kisve altında. Gelecek halkın kalbinde değil, seçkinlerin elindedir diyen anlatı. Ama gelecek size ait. Hayata hala inanan anne ve babalara. Umudun dünyayı kirletmediğini bilen gençlere. İnsanı feda etmeden dünyanın kurtulabileceğine inananlara. Dünya ilahi bir armağandır ve sizler onu koruyacaksınız. Dünya tehlikedeyse bu çocuklarınızdan değil, havayı bile satmak isteyenlerin açgözlülüğündendir. Uyanık olmalısınız çünkü farkındalık bu gezegeni korumanın ilk adımıdır. Geleceğin karanlık olduğu söylendi ama karanlık değil. Karanlık ancak insan umudunu yitirdiğinde zafer kazanır. Kalplerde sevgi canlı olduğu, inanç ve vicdan uyanık olduğu sürece hiçbir proje, hiçbir belge, hiçbir Greta Thunberg ve hiçbir program insanı gerçeklerden ayıramaz. Dünya insanları korku tüketicilerinden farkındalık yatırıcılarına dönüşme zamanı. Dünyayı korkuyla kurtarmayın, sevgiyle inşa edin. Geleceğinizi politikacıların propagandalarıyla değil, çocuklarınızla sürdürün. Ve bilin ki dünyayı kurtarmak, insanı kurtarmaktan ayrılmaz. Bilinçli, bağımsız ve Allah merkezli bir dünya umuduyla, insanın ve dünyanın rekabet içinde değil, uyum içinde yaşadığı bir dünya. Duraksama Podcast'inin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu anlatıyı dinlemeye değerli bulduysanız ve gerçeklik ile hakikat arasında bilinçli bir mola vermek isterseniz, bizi iranradio.ir ve resmi sosyal medya sayfalarımızdan takip edin, abone olun ve podcast'i ilgili arkadaşlarınızla paylaşın. Görüş ve önerilerinizi duymaktan mutluluk duyarız. Her mesajınız gelecek bölümler için bir işaret fişeği niteliğindedir. Bu sohbet size ilham verdiyse Duraksama Podcast için daha fazla dinleyiciyle buluşturabilmemiz için bir puan ve kısa bir yorum bırakın. Bir sonraki bölüme kadar sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli dizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce taalimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, harç, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Hep birlikte programımızı dinleyelim.
Geçen bölümde Yüce Allah'ın insanları hidayete erdirmek amacıyla peygamberleri gönderdiğini, bunun sebep ve zaruretlerini anlattık. Yine önceki bölümlerde insanın aklı ve düşüncesini bilmeyenleri ve engebeleri çok olan bir yolda nasıl ilerlemesi gerektiğini, teşhis etmeye yetmediğinin sebeplerinden söz ettik. Bu bağlamda beşeri yasaların neden yetersiz olduğunu beyan ettik. Ve beşeri yasaların insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayamadığını, ayrıca icra konusunda da gerekli güvencelerden yoksun olduğunu, bu yüzden en iyi yasama merci Allah-u Teala olduğunu belirttik. Allah-u Teala ilmi sonsuzdur, insanı yaratmış, buna göre de insanın tüm gereksinimlerini, tüm detayları ve en ince yönleriyle bilmektedir.
Peki sonsuz gücü olan Yüce Allah, sınırlı bir mahluk olan insan ile nasıl irtibat kurabilir? Bu bağlamda Allah-u Teala peygamberler göndererek, elçileri aracılığı ile insanlara en mükemmel ve en yüce talimi armağan etmiştir. Tarihin çeşitli dönemlerinde insanlar mutevazı insan düşüncesinin ötesinde olan bir davet ile onları tevhide davet ettiğine şahit olmuştur. Peygamberler insanların gücünün ötesinde mucizelerle gelmiştir ve böylece gayb alemiyle irtibatları kesinleşmiştir. Bu kısa sözün ardından bugünkü sohbetimizin esas konusu olan vahiy meselesine geçmek istiyoruz.
Vahiy meselesi nübüvvet konusunda anahtar meselelerden biridir. Gerçi insan yaşamını yönetebilmesi için akla ihtiyacı vardır. Fakat saadet ermek için aklın yanında vahiy meselesine de ihtiyaç vardır. Bir başka ifade ile insan saadeti akıl ve vahiy ile bir arada yararlanmasına bağlıdır. Vahiy peygamberlerin davet ve risaletinin temelini oluşturur. Enbiya, insanların gerçek öğretmenleridir ve en büyük meziyetleri vahiy mesajını almalarıdır. Vahiy, gerçekte insanın gayb alemine açılan penceresidir. Bilindiği üzere his ve akıl, insanların tanım araçlarıdır. İnsan, görülen şeyleri gözüyle görür, duyulması gerekenleri kulağı ile duyar, diğer hissedilmesi gerekenleri, hisleri yardımı ile idrak eder. Genel olarak insan hissi durumları beş hissiyle idrak eder ve akılla ilgili meseleleri de akıl ve fikrinin ürünü olan istidlal ve delillerle keşfeder.
İnsanların bir başka idrak gücü de vardır ki buna da fitriyet veya vicdaniyet adı verilir ve kapsam alanları bazen maddi ve bazen de manevi sahalardır. Fıtri idrak, insanın kendi içinden duyduğu bir sestir. Örneğin, tüm insanlar açlık ve susuzluğu hissettikleri gibi anne ve babaya hizmet etmeye ve ahitlere bağlı kalmama ve ihanet etmenin kötülüğünü idrak eder.
Tahran Radyosu.
Hissi, akli, vicdani veya fıtri idrak gücü tüm insanların arasında ortaktır. Buna karşın bazen bazı insanlar başkalarının ulaşamadığı marifet ve idraktan belli bir mertebelere erdikleri gözlenir. Bu insanlar nurani vahiy aracılığı ile bilinen beşeri bilgelerden daha farklı olan bir takım faydalı ve değerli taalim ve öğretilerle tanışır. Oysa idrak ettikleri bu taalim ve öğretiler onların hissi veya fikri çabalarının ürünü değildir. Fıtratın da bunda hiçbir rolü yoktur. Sadece Allah-u Teala tarafından o insana aktarılan özel bilgilerdir ve onun yakini ermesine vesile olur. Dolayısıyla peygamber olarak seçilen kimsenin bilinen hiçbir yöntemi veya aracı kullanmaksızın elde ettiği kesin konulardır vahiy. Hakkaniyeti ve doğruluğu konusunda hiçbir kuşku yoktur. Peygamber de kendisine ulaşan hakikatleri insanlara iletir, onları irşad etme ve yollarını aydınlatmaya çalışır.
Böylece vahyin harikulade bir konu ve göreceği hislere kapalı olan bir nevi bilinç olduğu ve doğadığı maddi çerçevelere sığınmadığı ve ancak ilahi irade ile gerçekleştiği söylenebilir. Vahyin bir yönü de gayb aleme olduğundan insan olarak hakikati idrak edemeyiz. Çünkü vahiy biz insanların idrak gücünün ötesindedir. Gerçi vahyin izleri aracılığı ile varlığından eminiz. Burada peygamberler mesaj verici merkezinden alan alıcı konumundadır. Kuşkusuz peygamberler bu mevkiye nail olmak ve görevlerinde de başarı sağlamak için nefsini de tezkiye etme, batınını arındırma, ihlas ve sadakat gibi bazı sıfatlara sahip olmakla birlikte kalbi de saf bir ayna gibi semavi mesajı almaya ve muhataplarına yansıtmaya hazır olması gerekir.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de vahiy hakkında beyan edilen bazı önemli noktalara değinmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim Şura suresinin 51. ayetinde şöyle buyurur. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakimdir. Bu ayet peygamberlerin Allah-u Teala ile nasıl irtibat kurduklarını beyan ediyor ve şöyle buyuruyor. Allah-u Teala hiçbir insanla konuşmaz çünkü cisim ve madde özelliklerinden bağımsızdır. Ayet daha sonra vahyin nazil oluşunun üç yolunu işaret ediyor ve şöyle buyuruyor. Peygamberin kalbine nazil olan vahiy, ki birçok enbiyaya bu yoldan vahiy nazil olmuştur. Örneğin Hazreti Nuh konusunda şöyle diyor. Biz Nuh'a gemisini bizim huzurumuzda ve bizim emrimize göre inşa etmesini vahyettik. İkinci yol, insanlarla bir perde arkasından konuşmaktır. Nitekim Tur Dağı'nda Yüce Allah Hazreti Musa ile bu şekilde konuşuyordu. ve Hazreti Musa Yüce Allah'ı görmeden sorularına cevap alıyordu. Çünkü Allahu Teala cisim değildir ki görülebilsin. Üçüncü yol, vahiy meleğini göndermek ve ilahi mesajı tebliğ etmektir. Nitekim vahiy meleği Hazreti Cebrail aleyhisselam İslam peygamberine nazil olurdu.
Kuşkusuz Yüce Allah'ın birine mesaj göndermesi büyük bir onurdur. Bu konu peygamberler konusunda da genel bir ilkedir. Fakat beşeriyetin en büyük muallime yani İslam peygamberi konusunda vahyin başka şekilleri de gündeme gelmiştir. Örneğin bazen vahiy meleği bir insan kılığına girerek Allah Resulüne hitap ederdi. Bazen vahiy o hazretin kulağına bir çınlama gibi olurdu. Bazen de Hazreti Cebrail Yüce Allah tarafından yaratıldı. Gerçek görünüşüyle İslam peygamberine nazil olurdu ki bu olay o hazretin yaşamı boyunca ancak iki kez gerçekleşti.
Şuara suresinin 192 ile 194. ayetlerinde Allah Resulü'nün pak kalbi olan vahyin nazil olduğu yerden söz ediliyor. Muhakkak ki o Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Resulüm onu Ruhul Emin Cebrail indirdi. Senin kalbine uyarıcılardan olman için. Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in azameti ve bu ilahi kelamın hakkaniyetinden söz ediyor ve şöyle buyuruyor. Bu kitap alemlerin Rabbi tarafından nazil olmuştur ve hiçbir insanın duyduğu veya uydurduğu şeyler değildir. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerin öyküleri dikkatle ve büyük bir zerafetle ve her türlü hurafe ve sahte efsaneden uzak bir şekilde, üstelik asla okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından beyan edilmiştir. Bu durum başlı başına bu kitabın Yüce Allah tarafından nazil olduğunun ispatı ve mucize oluşunun işaretidir. Bu ayetlerde önemli olan nokta şu ki, vahiy gönderen Allah'ın varlık alemini yarattığı gibi tedbir etmesi ve yönetmesidir. Başka bir ifadeyle ilahi kanunlar yaratılış nizamı ile mutlak uyum içindedir.
Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor, bu kitabı vahiy meleği Allah tarafından getirdi. Bu yüzden de bu kitap bu denli pak, duru, parlak ve her türlü batılı ve sapkın konudan da arınmıştır. Bu ayetlerin bir başka ilginç noktası ise Allah Teala'nın vahyin Resulullah'ın mübarek kalbine indiğini buyurmasıdır. Gerçekte bu beyan vahyin daha yüksek bir alemden Allah Resulü'nün kalbine indiğine ve sıradan tanıma araçlarının bunda hiçbir rol ifa edemediğini gösterir. Ayetler daha sonra vahiy meleği Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü'nün kalbine nazil ettiğini çünkü o hazretin insanlara uyarması gerektiğini belirtiyor. Gerçekte vahyi nazil oluşunun amacı insanları tevhid yolundan saptıkları takdirde onları bekleyen tehlikeli kader konusunda uyarmaktadır. Vahiy amacı akıl hazinelerini uyandırmak ve insanlarda sorumluluk duygusunu da oluşturmaktır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Su krizi ve kuraklık dünyanın bazı bölgelerinde durumun vahim boyutlara taşınmasına sebep olurken, bu durum ise gelecekte savaş ihtimaline yoğunlaştırıyor. Bu konuyu birkaç programda ele alarak facianın boyutlarını daha derinden anlatmaya çalışacağız. Uzaydan yer küreye bakan birisi, bu gezegeni birçok kuyu ve kanatlar gibi yeraltı, kar ve yağmur gibi atmosfer suları, deniz, ırmak ve okyanus gibi yerüstü sularla dolu mavi bir top halinde görür.
Buna dayanarak okyanuslar yer üstündeki suların %97,2'si olan 1.320 milyon kilometre küp, doğal buzullar %1,7 oranıyla yaklaşık 25 milyon kilometre küp, yeraltı suları %0,9 olan 13 milyon kilometreküp, denizlerde, göller ve nehirlerde olan tatlı sular %0,02 oranla 250 bin kilometreküp ve atmosferde 0,001 oranıyla 13 bin kilometreküp su buharı gezegenimizin toplam sularını oluşturuyor. Bu arada tatlı su ve insanın kullanabileceği sular, ki hepsi de içme suyu değildir, genelde ve çeşitli alanlarda kullanılması ile ilgili dünya ortalaması konusunda yayımlanan veriler, bu miktarın yaklaşık %69'unun tarım, %23'ünün endüstri ve sadece %8'inin evde kullanıldığını gösteriyor. Diğer yandan dünyada su krizinin durumu ile ilgili araştırmalar, mevcut sular nedeniyle dünyanın mavi gezegen olarak bilinmesine rağmen suların %97'sinin denizler ve okyanuslarda ve yaklaşık %2'sinin de buzullar olarak kutuplarda bulunduğunu gösterirken, geriye kalan %1'in büyük bir bölümünün de yer altında olduğu ve hafriyat ile çıkarılmasının kolay olmadığı ve insanın imkanları dışında olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu duruma iklim değişikliği ve yer kürenin ısınma sürecini de eklemeyi unutmamak gerekir. Zira anormal buharlaşma ise su krizini daha da yoğunlaştırır.
Hali hazırdaki veriler Kanada, Çin, Kolombiya, Peru, Rusya, Brezilya, Amerika, Endonezya ve Hindistan'ın dünyadaki tatlı suların %60'ına sahip olduğunu gösterirken, buna karşılık aralarında Kuveyt, Bahreyn, Malta, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Ürdün ve Libya gibi 80 ülke ise az suya sahipler ve bazı yılları ise hatta normal düzeyde tatlı suya ulaşma imkanları yok ve içme sularını da ithal ediyorlar. Bu şartlarda nüfus artışı ile birlikte küresel ısınma şartları kaynaklara ulaşma zorluklarını da yoğunlaştırmıştır. Tabii ki hiçbiri su kadar önemli değildir. iklimsel değişiklikler tatlı suya ulaşmayı önemli oranda etkilerken dünyada tatlı su krizine sebep olmuştur. Ve bunun etkileri ise kuru ve yarı kuru bölgeler, örneğin Batı Asya ve Kuzey Afrika'da daha fazla hissedilmesini sağlamıştır.
Tahran Radyosu.
Doğal olarak iklim açısından böyle değişken bir bölgede ortak su kaynaklarına ulaşma konusunu gittikçe daha da yoğunlaşan yeni bir gerginlik kaynağına dönüştürüyor. Üstelik bu konuda çözümün işbirliği mi yoksa gerginlik olması ise muhtemelen iklimsel değişikliklere bağlı olacaktır. Su kaynaklarının az olması daha yaygın bir sorundur ve Nil, Irak ve Yemen gibi bölgelerde ise daha çok göze çarpıyor. Kuraklığı veya kıtlığı daha yeni tecrübe eden Sudan ve Somali gibi ülkelerde iç veya dış çatışmalarla uğraşıyorlar. Fakat su kaynakları ilgili yeni çatışmalara gebe olan bölgelerden biri Ürdün Nehri alanıdır. Öyle ki kişi başına düşen en düşük su oranı bu bölgeye aittir ve buna ilaveten de Suriye, Siyonist rejim, Filistin, Lübnan ve Ürdün gibi tarihi savaşları olan ülkelere su ulaştırıyor.
20. yüzyıla kadar Ürdün Nehri havzasında önemli oranda su vardı. Nüfus artışına rağmen sulama sistemleri ve kanalları suya erişimi kolaylaştırıyor ve karşılıklı anlaşmalar ise şiddetin yaşanmasını engelliyordu. Fakat günümüzde bölgede yaşanan istikrarsızlık ve su kaynaklarının azalması ile bu düzen bozuldu ve bu husus yeni bir çatışmayı da tetikleyebilir. Tabii ki Ürdün Nehri havzası üzerinde daha önce de gerginlik yaşandı. 1967 yılında 6 günlük savaş başlayınca dönemin Siyonist rejimin savaş bakanı Ariel Sharon şöyle konuştu. 6 günlük savaş başladı. İsrail'in Ürdün Nehri su akışını değiştirmeye karşı girişimde bulunmak istediği zaman. 1960'lı yıllardan itibaren su konusunda bazı münakaşalar ve çatışmalar yaşanmıştır. Su konusunda yaşanan gerginlikler ve çatışmalar konusunda bilgi toplayan global veri tabanının aktarıldığına göre şimdiye kadar su konusunda 92 şiddet olayı yaşanmıştır. Fakat su konusunda yaşanan gerginlikler petrol gibi diğer doğal kaynaklardan daha az değildir.
Batı Asya'da suyun durumu çok açıktır. Yerli halk üzerinde yapılan saha araştırmaları, ahalinin çoğunun suyun çok hızlıca kullanıldığının farkında olduğunu gösteriyor. Örneğin Türkiye'nin durumuna bakalım. Fırat ve Dicle nehirleri, Mezopotamya'yı verimli hale getiren antik verimi hilalin bir parçası olduğu biliniyor. Arkeoloji bulguları nehir sularının suni yönetim mazisinin antik çağlara dayandığını gösteriyor. Her iki nehrin kaynağı Türkiye'nin Anadolu bölgesinde bulunur. Nehirler Türkiye'den Irak ve Suriye'ye doğru akıyor. Türkiye, Dicle ve Fırat'ın kaynağı olmak gibi coğrafi üstünlüğünü ve su yönetim projelerini kullanmakla bu konuyu bölgede kendi çıkarları için bir baskı aracı olarak kullanıyor. Anadolu'da Keban Barajı 1966 yılında başladı ve 1974'te sona erdi. Bu proje Türkiye'de Güney Anadolu Projesi GAP'ın bir parçasıdır. Bu proje sudan elektrik üretmek için araştırma ve planlamanın fiziksel ana hatlarıdır. Kağıt üzerinde bu plan birçok iş sahası açarken bölgede sağlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra altyapı programları ile bölgeye büyük faydaları ve katkıları olacaktır. Fakat birçok yerli ve yabancı çevreci gruplar ve araştırmacılar projenin bazı bölümleri ve özellikle de Ilısu Barajı'na muhalefet ediyorlar. Zira muhtemel sellerin yaşanması birçok önemli ve tarihi eserlerin tahrip edilerek yok olmasına ve ahaliye tazminat ödenmeden göçlerine sebep olabilir. Zira Hasankeyf gibi bölgeler giderek barajın suları altında kalacaktır. Tabi bu arada proje muhalifleri GAP'ın bölgede yaşayan Kürtlerin hüviyetinin yok olmasına sebep olacağını da belirtiyorlar.
Harezmi Üniversitesi Jeopolitik Hocası Murad Kavyane Rada göre Güneybatı Asya'nın üst kesiminde bulunan Türkiye'nin Doğu dağları Dicle ve Fırat'ın suyunu karşılıyor. Türkiye'de ihtiyaç fazlası su mevcuttur ve Türkiye, Irak ve Suriye'nin sularını temin eden ülke olduğu için Irak ve Suriye yoğun bir şekilde Türkiye'ye bağlıdırlar. Kavyani Rad sözlerinin devamında küresel iklim değişikliklerine değinirken şöyle devam ediyor. Son 20 yılda küresel ısınmaya şahit olduk. Bu ısınma süreci bizim bölgede buharlaşmanın artışıyla kendine gösteriyor. Sadece bir bölgede Irak'ın güneyine giden suların azalmasına ve sonuçta Irak'ın güneyinde sulaklara akan suların azalmasına ve dolayısıyla bölgede bitki, hayvan ve hatta insan yaşamının yok olmasına, İran'a doğru da toz bulutlarının artmasına şahit oluyoruz.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlik çağını ve ömür sermayesini, hatta boş zamanların nasıl değerlendirilmesini gerektiğini ele almak istiyoruz.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer Gaffari'ye vasiyetlerinde şöyle buyurur. Ey Ebu Zer! Ömrünü harcarken dinar harcadığın zamanlardan daha cimri ol ve onu kolay kolay kaybetme. Evet, bugün gençlik çağı ve ömür sermayesinin, hatta boş zamanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusu üzerinde durmak istiyoruz. Bilindiği gibi insan ömrünün tüm evreleri arasında gençlik çağının ayrı bir rengi ve kokusu söz konusudur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin tabiriyle gençlik büyük bir nimettir ve her insana ancak bir kez verilir ve belli bir süresi vardır. Bu süreyi geçtikten sonra gençlik çağının bereketlerinden yararlanabilirsiniz. Ruhi açıdan huzur içinde yaşayan, aydın düşünceye ve düzenli ve planlı davranışa sahip olan yaşlı insanlar, gençlik çağını iyi değerlendiren insanlardır. Bilakis sabırsız, perişan, bitkin ve yaşamaktan bıkkın yaşlı insanlar gençlik çağında gereken şeyleri biriktirememiş insanlardır.
Thank you.
İnsanın potansiyel yetenekleri ve gençlik çağının bol arzu ve ihtiyaçları gereği her genç insan ömrünü nasıl harcaması gerektiğini ve varlığının tüm boyutlarını dengeli ve uyumlu bir şekilde geliştirmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Çünkü herhangi bir boyutta ifrat ve tefrite kaçması onu saadet ve fazilet yolundan alıkoyacağı kesindir. Talim ve terbiye ve işletme uzmanları boş zamanları bir yandan çeşitli yeteneklerin geliştirilebileceği ve öbür yandan da türlü sapkınlıklara ve günahlara zemin hazırlanabileceği gibi iki yönlü bir olgu olduğunu belirtiyor. Bu ikileme ve görece çelişkiye sebebiyet veren durum ise insanın boş zamanını nasıl değerlendirmesinden ve boş zamanlarından yararlanmasından kaynaklanır. Maalesef günümüz toplumunda kimlik krizi gençleri bir nevi şaşkınlığa ve kendi kendine yabancılaşmaya yöneltmiştir. Bugün birçok genç boş zamanlarını değerlendirmek yerine fesat, uyuşturucu madde, sapkınlık ve türlü suçlara yönelmektedir. Bir insanın hangi işlere ve faaliyetlere yönelmesi gerektiği, bu faaliyetleri ne denli serbest ve özgür olması ve ne derecede başkaları tarafından kontrol edilmesi gerektiği ve hangi nitelikle ve hangi ortamlarda yapılması gerektiği, hepsi boş zamanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği meselesine bağlıdır.
Her gencin boş zamanları onun en güzel ve en parlak anları olabilir. Ve diğer zamanlardan farklı olarak gencin iç rızasına ve mutluluğun artmasına sebep olabilir. Boş zamanlarımızda faaliyetlerimiz, mesleki, ailevi ve sosyal yükümlülüklerimizi yerine getirdikten sonra istek ve şevkle yerine getirdiğimiz faaliyetlerdir. Ve esas amacı dinlenmek, eğlenmek, bilgilerimizi geliştirmek, kişiliğimizi kemale erdirmek, yeteneklerimizi ve yaratıcılığımızı ortaya koymak ve sonuçta toplumda hür bir şekilde katılımda bulunmaktır.
Tahran Radyosu.
Fransız sosyolog Geoffrey Dumazet'e boş zamanlarımız için üç temel işlevden söz ediyor. İlkin, boş zamanlar insana esas işi ve yükümlülüklerinden doğan yorgunluğu üzerinden atma fırsatıdır. İkincisi, boş zamanlarda eğlenmekle yeni zeminler oluşur ve insan bu yeni zeminlerde güncel ve sürekli tekrarlanan görev ve yükümlülüklerinden doğan acılardan kaçarak psikolojik durgunluk veya kırılganlıktan kurtulabilir. Üçüncüsü, boş zamanlar insanın kişiliğinin gelişmesi için zemin oluşturur ve onu güncel uğraşların sıkıcılığından kurtarır ve bu arada yeni keşiflerde veya icatlarda bulunarak düşüncesini, çevresini ve irtibata bulunduğu insanları değiştirebilir.
Gerçekte boş zamanlar Fransız sosyoloğun da sözünü ettiği her üç temel işlevin yerine getirilmesine ve insanın bu üç işlevle ilgili her türlü ihtiyacının karşılanmasına zemin hazırlayabilir. Buna göre sosyologlara göre boş zamanlar demek insanın hiçbir işle uğraşmaması demek değildir. Boş zamanlardan maksat her insanın her türlü elzemden bağımsız olması, özgürce seçtiği bir faaliyeti gerçekleştirmesidir. Bu da yeteneklerinin gelişmesine, huzura kavuşmasına ve hoşnut olmasına vesile olur.
İslam kültüründe boş zamanların beyhudelik, zamanı heba etmek veya güncellik gibi durumlarla ilgisi yoktur. Boş zamanlar İslam kültüründe çaba harcamak ve fikri faaliyetlerde bulunmak ve kendini daha iyi tanımak için yeni bir fırsattır. Ve gerçi boş zamanlarda fiziki faaliyetler görece de yapılmaz, fakat içten bir çaba ve ilahi kata yakınlaşma ve niyeti ve düşünceyi her türlü kötülüklerden arındırma çabası başlar. Bu çabanın getirileri ise haftalar, aylar ve kah yıllar boyu insanın gece gündüz yaşamını aydınlatır. Bu yüzden İmam Seccad Aleyhisselam Yüce Allah katına yönelerek şu niyazda bulunur. Ey Yüce Rabbim, eğer bizim için işlerden feragat etmeyi mukadder buyurduysan, onu sağlıklı yap ki içinde herhangi bir günah bize bulaşmasın ve yorgunluk bize gelmesin ki melekler ve kötülükleri yazanlar günahlarımızın ifade edildiği dosyaların içi boş bir vaziyette sizden ayrılsın ve iyilikleri yazanlar bizim iyiliklerimizi yazmış olmaktan mutlu olsun. Thank you.
dinlenmeye ve sağlıklı eğlencelere zaman ayırmaya ihtiyacı vardır. Dağcılık, yüzme, binicilik ve benzeri sağlıklı eğlenceler İslam dinine vurgu yapılan durumlardır. Bu tür eğlenceler bir nevi teknik ve maharet sayıldığından, genç insanı geliştirdiğinden genç insanın yorgunluğunu gidermekte etkilidir. Daha sonra çalışmalarında randımanını artırır. Bilakis boş zamanları yanlış biçimde değerlendirmek, genç insanın gençlik çağının hamlığından kurtulamamasına sebebiyet verir ve sonuçta genç insan sınama ve deneme şansını kaybeder, sosyal yaşama ayak bastığında hala ham ve beceriksizdir. Bu sürecin sonucu toplumun işletme ve planlama alanlarında kırılgan hale gelmesidir. Dolayısıyla gençlerin boş zamanlarının gereksinimlerine karşı duyarsızlık ve sorumsuzluk, gençlerde anlaşılmadıkları ve toplumun onlara karşı yabancı olduğu duygusunu yaratır.
Sosyologlara göre günün birkaç saatini az da olsa biraz eğlenmeye ayırmak insana ilmi ve pratik işlerini yerine getirmek için gerekli enerji ve gücü sağlar. Eğlenmekten maksat sadece gezinmek veya parklarda yürümek veya seyahat etmek değildir. Gerçi bunlar da sağlıklı ve güdümlü bir şekilde yapıldığı takdirde gençlerin spor ve fiziksel faaliyetlere düzenli bir şekilde kitap okumaya, zevk ve sanat duygularını geliştirmeye, sosyal yaşam için gerekli olan maharetleri edinmeye ve dini ve ahlaki ilkelerini takviye etmeye teşvik etmek, onlara dengeli ve iyi bir yaşama kavuşmalarında yardımcı olur.
Genç insanın boş zamanlarını değerlendirmesi kişiliğini etkilemenin yanı sıra sosyal gelişmesine de yardımcı olur. Gençlerin sosyal faaliyetlerde bulunması başkalarıyla ilişkilerini iyileştirir, sosyal açıdan ilerlemelerine katkı sağlar. Nitekim gençlerin ilerlemesi sosyal ilerlemeleriyle sıkı sıkıya bağlı bir durumdur. Zira eğer genç insan en iyi yeteneklere sahip olsa bile bunları toplumda sunma yeteneğinden yoksun olduğu takdirde pek başarılı olamaz. Boş zamanlarda en önemli faaliyetlerden biri grup halinde faaliyetlerde bulunmaktır ki bu da başlı başına genç insanlara sosyal yaşamlarını geliştirmekte yardımcı olur ve bu faaliyetler esnasında başkalarıyla tanışır, yeni arkadaşlar edinerek bireysel ve yalnız yaşama durumundan kurtulur. Bilindiği üzere her insan ancak sosyal boyutu zamanında şekillendiği takdirde gelişme sürecine girebilir.
İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamini gençlerin boş zamanlarının değerini bu zamanları doğru değerlendirmelerine ve başkalarına yardım etmelerine bağlıyor ve şöyle diyor. Birçok gencimiz boş zamanlarını gönüllü seferberler kurumu ile işbirliği veya başkalarına ilim ve okuma yazma öğretmek ile geçirir. Bazıları daha da çaba harcayarak başkalarına işlerinde yardımcı olur. Kimi gençlerimiz düzenli ve iyi bir program çerçevesinde kitap okumaya ve düşüncesini geliştirmeye yönelir. Mümin gençlerin boş zamanları böyle geçer. Gençlerimiz yaz aylarında okullar ve üniversiteler tatildeyken ülkenin en ucra köşelerine gittikleri ve köylülere cami, sağlık ocağı, yol, Hüseyiniye, yol ve köprü inşa etme çalışmalarına katıldıkları ile ilgili duyumlar alıyorum. İslam peygamberi de bir rivayette buna vurgu yapmıştır. Gençlerimiz bu yoldan seyahatlerini de yapmış oluyor ve seyahatleri sırasında insanlar için iş yapıyor. Bu çok değerlidir gençlerinizin. Kıymetini bilin.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve sen kalın. Thank you.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.